Taiwan Excellence ikisi biri sunar.
Evet, fokus oldu mu?
Şimdi oldu herhalde, evet.
Evet arkadaşlar, 30 Aralık 2016 elektriksiz bir Türkiye'den sizlere sesleniyoruz şu anda. En ilkel koşullarda ikisi biri çekeceğiz. İnşallah montajlayacak elektriğimiz olur bilgisayarda.
Türkiye'nin teknoloji programını teknolojik şartlar yerine gelmeden çekmeye çalışıyoruz ama evet. Artık olduğu kadar
değil. Şu anda ışığımızı da pencereden sağlıyoruz, pencerenin dibine.
Gün ışığı, doğal ışıktan yardım.
Tezgahımızı kurmuş durumdayız. Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. İlk haberim de zaten bu. Ulusal şebeke sistemi çöktü. Üç kente elektrik verilemiyor şu anda. Sakarya, Kocaeli ve İstanbul. Bir sürü iddia var. Şimdi normalde resmi açıklama şu söyleniyor. Fırtınadan dolayı elektrik ağlarında arızalar meydana geldi. Ulusal şebeke çöktü, elektrik aktarım şebekesi ve şu anda bazı kentlerimize elektrik verilemiyor deniyor. Bir kısım iddialarda da şu söyleniyor. Soğuklar başladı, insanlar evlerinde elektrik harcamaya başladılar deliler gibi ısınmak için. Tabii ki elektrik üretemediğimiz için, üretim yetersiz olduğu için
de. Doğalgaz santralleri çok fazla yeterli olamıyor,
evet,
galiba.
Evet, olamamışlar ve o yüzden de enerji üretemediğimiz için şu anda enerji yokmuş. Bunlar da tabii ki komplo teorileri üretmeyi seven, her şeyi eleştiren insanların hemen ilk başta akıllarına gelen konu oldu. Sorun ne gerçekten bilmiyorum ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki 2016'nın sonunda orta çağa geri döndük. Artık elektriksiz bir dünya düşünülemez. Biz internetsiz dünya düşünülemez diyoruz. Elektrik yok. Yani bak, nereden nereye gelmiş durumda?
Elektriğe sansür geldi arkadaşlar.
Kökten çözüm.
Geçen sene de olmuştu galiba. Geçen sene mi, bu sene mi? Mart, Mayıs aylarında yine tüm ülkede gitti. Gitmişti. Evet. Ama
hadi o tamam.
Dengesizlik yapmışlardı. Bir ayarlayamama, evet. Elektrik şeyini falan ayarlayamama.
Ona okey dedik. Yani olabiliyor. Dünyada da bir sürü örneği var ama bu kış ayında mesela şimdi evde eşimle çocuğum evdeler ve soğuk, yani kaloriferler çalışmıyor.
Yani elektrik yok. Hiçbir cihazı kullanamıyorsun. Aynı zamanda da ısıtıcılar da çalışmıyor tabii dolayısıyla. Ne bir kombi çalışıyor, ne elektrik ısıtıcılar varsa onlar, evet, çalışıyor. Soğuk oluyor aynı zamanda da. Havalar da en çok soğuk olduğu döneme herhalde. Bundan daha soğuk olmuş muydu bilmiyorum.
Google'da soba aramaları artmış. Soba fiyatlarına bakıyormuş insanlar. Yani en azından bir köşeye kursak da böyle sıkıntılı durumlarda çalıştırsak diye. Bilmiyorum ama yani net şunu söylemek lazım. Pek hoş bir durum değil.
Evet, Tesla el atsın da güneş ışığıyla çalışan şey yapalım.
Evet ama Tesla benim aklıma ilk ne geldi? Biliyorsun yine elektrikler gidip gelince bu şekilde. Tesla'nın bir bataryası var biliyorsunuz. Powerwall isminde. Ya keşke olsa da hani kurtulsa.
Girince herkes
Türkiye'de doldurup satılsa. Gitse de 2 gün falan bir evi götürüyor yani.
İyi olurdu gerçekten.
Hatta her şeyi kıssan sadece aydınlatma ve buzdolabı gibi kritik şeyleri çalıştırsan.
Buzdolabına gerek yok ya. Pencerenin dışına koy zaten soğuyor.
Kombi gibi şeyleri, kritik şeyleri çalıştırsak o bile yeter. Ya çağımız öyle bir durum ki şu an buzlukta erimekte olan bir sürü de et falan var yani şimdi. Her türlü zarar yani artık gitmesi. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah hızlı bir şekilde çözerler. 2016'nın sonuna yakışmayan bir tablo bana sorarsanız. Yani bu fırtına, tamam fırtına da dünya neler yaşıyor ya.
2006'nın son kozları ya. Son şeylerini oynuyor.
Artık sonu diyorsun. Son bir diğer haberimiz de arkadaşlar. Uydu kontrolü İHA'mız 2017'de envantere katılacakmış. Bir yandan elektrik sağlayamıyoruz ama uydudan kontrol edilebilen insan savar aracımız Anka S yakında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet vermeye başlayacak. Bununla ilgili 2 tane haber yaptık. Bir videomuz var, çok önemli. Anka projesi dikkat edersen başından beri konuşuyoruz ama envantere girmiş doğru dürüst kullanılan Ankara'dan çok bahsedilmiyor. Daha çok Bayraktar'ın insan savar aracını konuşmaktayız. Neden bu böyle oldu? Aslında Anka A ve B modelleri ilk başta üretilen modeller geliştirme projeleriymiş. Yani bunlar zaten bir yere teslim edilmek, satılmak için yapılmamışlar.
Prototip gibi bir şey.
Evet, bilgi birikimi oluşsun. Daha sonraki modeller için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunalım diye üretilmişler. Anka S ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamen bütün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak teslim edilmek için geliştirilen bir modelmiş. Bu yüzden hızlı bir şekilde envantere girecek. Anka S'in en büyük özelliği arkadaşlar, şu anki kullandığımız bütün insan savar araçlarından ayrılan en mühim özelliği bizim için de uydudan kontrol edilebiliyor olması. Göktürk uyduyla haberleşebiliyor. Mesela Katar'daki üste görev yapacak İHA'yı Ankara'dan kontrol edebileceğiz.
Hı hı. Yani bu bize bayağı, her yerine gönderebileceğiz.
Evet, bayağı büyük bir güç sağlayacak Amerika'da olduğu gibi. Yani inşallah bir evvel projeyi sonuçlandırırlar ve envantere katarlar. Çünkü görüyorsun önemini insan savar araçlarının. Bize çok büyük avantaj sağladılar. Özellikle Suriye'de ve terörle mücadelede. Anka S'le beraber de gücümüze güç katacağımızı düşünüyorum. Elektrik gelirse tabii.
Hadi bakalım. Buradan yine Türkiye'den bir haberle başlayayım o zaman ben de. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Crytek'in 5 tane stüdyosunu kapatacağını ama Türkiye'deki stüdyosunun devam edeceğini söylemiştik. Şimdi bununla ilgili bir gelişme oldu arkadaşlar ama biraz muallak bir gelişme. Hala tam net bir sonuca bağlanmamış durumda. Dün, daha doğrusu bu hafta içerisinde Türkiye'de 500 büyük hizmet ihracatçısı ödül töreni gerçekleştirildi. Ve burada Başbakan Binali de çıkarak Crytek'le ilgili bir açıklama yaptı. Dedi ki Giresunlu 3 Türk kardeş olarak bahsettiği Crytek'ten şey diyor işte, Giresunlu bir delikanlı var. O dünyadaki bu oyunların liste başı olanını yapıyor. Türkiye'ye gelip yatırım yapacak. Öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar demiş. Şimdi burada iki türlü haber ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biri, Crytek Türkiye'ye gelecek, daha doğrusu Türkiye'deki stüdyosunu devam ettirecek ve 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacak. Ama evet, biraz mantıken absürt gelmiyor mu sana da?
Yani, zor durumda olan bir şirket maaş ödeyemediği konuşuluyor, evet, ve 500 milyon dolar getirecek. Ben de ilk konuşulanlar ortaya çıktığında şaşırdım açıkçası. Biraz şey gibi düşündüm. Şimdi Başbakanımız Binali Yıldırım'a gidip şey demiş olabilirler. Bu çok büyük bir potansiyele sahip bir sektör. Biz eğer getirip burada çalışmalarımıza devam edip başarıya ulaşırsak 500 milyon dolar bir katma değer sağlayabiliriz demiş olabilirler.
Evet, Başbakan'ın açıklamasına baktığın zaman çünkü hani biraz garip kaçıyor.
Şimdi politikacılar biliyorsun olayı her zaman çok daha pozitif gösterme kısmındalardır. Çünkü çok detaya indiği zaman halk anlamıyor. Kafalarda soru işaretleri oluşuyor. Onlar genel olarak hani ulaşabilecek en iyi tabloyu gösteriyorlar.
Bir diğer şey de haberin diğer türlüsü de Türkiye destek olacak.
Yok, şimdi yapacak. Şöyle bir şey var. Ben açıkçası bizim Türk basında gördüm bunu. Bazı editör arkadaşlarımızın paylaşmasını ve çok kızdım. Neden kızdım? Çünkü bu yurt dışında çıkmış bir haber. Ve yurt dışında çıkmış haberde ne diyorlar biliyor musun? Başlık aynen şöyle İngilizce olarak ki, bunu paylaşıp bu iddiada bulunan editör arkadaşlarımız da İngilizcesi iyi olan arkadaşlar. Orada aynen şunu yazmış. Binali Yıldırım diyor ki biz Crytek'e 500 milyon dolar yatırım yapacağız. Para vereceğiz diyor. Bak başlık böyle. Çünkü neden bunu yazmış yabancı editör, İngilizcesi olan, ana dili İngilizce olan editör? Türkçe bilmediği için bunu yazmış. Ama bizim Türkçe bilen editörlerimiz, yani yarım İngilizce bilen ama Türkçeyi tam bilen editörlerimiz, Başbakanımızın açıklamasını dinlemeden onu örnek gösterip olayın gerçeği anlaşıldı, biz onlara para veriyormuşuz gibilerinden o haberi paylaştılar. Aklım bazen duruyor benim. Gerçekten çalışmayı durduruyor bunları görünce. Şimdi biz, bu arkadaşlarımız çok değerli insanlar. Akılları gerçekten çok çalışan insanlar. Ama bunlar böyle yaptığı sürece, tamam mı, hiçbir yere gidemeyiz. Ben hep diyorum ya, Türkiye'deki muhalefet ne yazık ki tam olarak o zekasını kullanamıyor diye. İşte burada çuvallıyoruz. Yani birini sevmeyebilirsin, birinden nefret edebilirsin. Ama bu nefret senin kafanın çalışmasını engellemeye başladığı anda orada sorunlar ortaya çıkar. İşte sıkıntı buradan kaynaklı. O haber tamamen yalan. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Aynı bizim spor basınının yaptığı gibi. Spor basınının zamanında ne yapıyormuş biliyor musun? Arıyormuş İtalyan spor dergisini. Sizin takım Arda'yı transfer edecek, biz bilgi aldık diyormuş mesela, örnek veriyorum. Hemen İtalyan gazetelerinde manşetten giriyormuş. Arda işte Milan'a geliyor, tamam mı? Bizimkiler de sonra onu referans gösterip burada haber yapıyorlarmış. İşte İtalyan gazetelerinde çıktı Arda Milan'a gidiyor diye tiraj artıyormuş. Aynı bu hesap da o hesap. Türkiye'den yarım yamalak çevrilmiş haberi referans gösterip Türkiye'deki haberi çarpıtıyorlar.
Bakalım Crytek için iyisi olsun da.
Crytek için iyisi olmasın arkadaşlar. Bizim için iyisi olsun. Yemişim Crytek ya abi.
Yok, Crytek için iyisi olursa yani, bize de zaten iyi oyunlar gelecek demek oluyor.
Ben bizim için iyisi olsun diyorum. Bizim için iyisi onun için de iyi olacaksa öyle iyi olsun.
O zaman buradan diğer habere geçelim arkadaşlar. Tamam. Ocak, geçtiğimiz hafta Xbox Gold Live'ın vereceği ücretsiz oyunları duymuştuk. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde PlayStation Plus oyunları da belli oldu. Sony'nin açıkladığı oyunlara baktığımızda Day of Tentacle Remastered veriyorlar. Bu güzel bir remake oyundu arkadaşlar. Hatırlarsanız bu eski kült adventure oyunlarının tekrar remake versiyonları çıkmıştı. İşte Monkey Island olsun vesaire. Ve bu da onlardan bir tanesiydi. Bunun dışında Swindle, This War of Mine, The Little Ones, This War of Mine de çok iyi bir oyun. Ve Titan Souls verecek arkadaşlar.
Bu arada o indirimde Steam'de, PC'den, gerçi indirim bitti bilmiyorum ama Steam'den satın aldım.
Ha, olabilir. Oynamadıysan mutlaka.
Evet. Ben oynamamıştım. Ersin oynamıştı bizdeyken. İşte o zaman izledik bayağı bir. Şimdi satın aldım.
Ben de telefonda, mobilde oynamıştım bayağı.
Tam telefonluk oyun demiştik o zaman. Sonra çıkarttılar zaten.
Bayağı güzel bir oyundu. Ama yine büyük bir hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz. En azından yorumlarda. Çünkü Sony oyuncuları bir süredir AAA dediğimiz hani büyük, daha yüksek bütçeli oyun bekliyorlar ve son 2-3 aydan beri indie oyunlar üzerinden gidiyor ücretsiz yapımlar. Bakalım belki...
Bayağıdır öyle gidiyor ki. Son 2-3 ayı bıraktım. PlayStation'ın çıkış tarihinden bu yana verdiği çok baba oyun yok. 1-2 tanedir.
Ne kadar veriyorlar? Ayda 12-13 TL gibi bir şey veriyorlar galiba PlayStation Plus'a ama
Veriyorlar ya, zaten bana sorarsanız çoklu ortam, yani çoklu oyunculu platform erişmek için para vermek dünyanın en keko işi. Evet. Zamanında Microsoft'ta kabul ettik, piyasada yoktu ama hepsi şimdi yapınca çok saçma bir hal aldı.
Yani en başta şey diyorlardı, güzel oyunlar gelip de hani oyunlarına değer en azından falan diyorlardı. O şekilde kabullenmişlerdi.
O da kalmadı.
Şimdi o kalmadı. Gerçekten de online oynayabilmek için para vermek, ekstradan aylık ücret vermek oldukça saçma bir durum.
Mesela ben vermiyorum. PC'de de çünkü aynı oyunları aldığım için. Tamam, hani Uncharted 4'ü sonuçta tamam PC'de oynayamıyorum ama birçok oyun biliyorsun 3'ünde de var. PC'de oynayabildiğim oyunlar için ben PC'de çok doğru oyunculuk kısmı bedava giriyorum. Daha ucuz oyun alıyorum. Bak işin komik tarafı. Bu yüzden ne PlayStation'da ne Xbox'ta şeyimi yenilemedim. Gold üyeliklerimi. Ve hiçbirinde online oynayamıyorum. Yani tamamen kısıtlanmış değilim. O kadar aptal çok makineler görünüyorlar ki bana. Ya. Ve yani yenilemek de içimden gelmiyor. Özellikle ben iki konsol sahibi olduğum için Keko gibi 120 dolara yakın para veriyorum. Gider oyun alırım abi PC'ye onlarca.
Şey ya, böyle bir oyun açıyorsun mesela. Online'ı görüyorsun orada, girmek istiyorsun. Aa bende yoktu üyelik falan diyorsun. Aa, kalıyorsun
ya, oynayamıyorsun. Şey yani.
Online bir şekilde.
Bir de bana hep şu mantıksız geliyor. PC'de daha ucuz oyun alıp neden bedava online oynarken orada para ödemek zorundayız?
İşte orada da DLC mantığı artık gütmüşler herhalde. O
ne bileyim, evet olabilir.
Ekstra
yani aynısını DLC şeyde de satıyor adam. Hani fark yok. Keşke DLC'leri bedava verseler. Hani PSN üyesin deyip. Aslında var ya, oyun vermek yerine DLC'leri bedava verseler oyunculara daha çok mutlu olacaklar herhalde. Çünkü düşünsene Uncharted'ın DLC'sini bedava alıyorsun. Şey değil, bedava
ama
alıyorsun.
Ama şimdi oyunun da sende olması lazım. Tüm oyun üyelerine hitap etmemiş olacaksın.
Tamam. Sana seçenek sunsun.
Bedava oyun verdiğin zaman herkes oynayabilir. Ama Uncharted'a bir DLC verdiğin zaman sadece Uncharted sahip
olabilir. Yok, tüm DLC'leri sadece Uncharted'da değil. Sahip olduğun tüm oyunlar için DLC'ler bedava olsun. Sisteme iyi olduğun sürece.
Ha, o zaman zararda olurlar ya.
Ama çok keyifli olur. O zaman kullanıcının işini yarar.
Tabii
canım. Hemen onların zarar görmesinde değilim yani çünkü. Biraz şey olsun. Çünkü multiplayer'e para almak nedir ya hala bu çağda?
Bakalım önümüzdeki aylarda bedava oyunları aktarmaya devam ederiz.
Şimdi Avatar filminde akıllarda kalan o yaratıklar, kuyruklu insana benzeyen yaratıklar yanında neydi? Dev robotlar da kontrol edildi. İçine biniyorduk böyle hani dan dan. Biz içine binmiyorduk da
bana daha çok. Şeyden akılda kalıyor daha çok. Avatar'dan değil de Matrix'in son filmi.
Orada da vardı gerçi değil mi? Ateş ediyordu ya ta yukarı zorlanarak böyle. Çok güzel böyle görünüyorlar. Hem ilkeller hani görüntü olarak hem de teknolojikler aslında, hı hı, savaş gücü olarak. Aynısını Güney Kore'de gerçekleştirmişler, yapmışlar. İçine bir genç binmiş ve kol hareketlerini neredeyse birebir hızla simüle edebiliyor. Yürüyüşü biraz yavaş, hı, ve henüz daha anladığım kadarıyla çok dengesini sağlayamadığı için asmışlar. Şimdi o askılar yürümesini sağlamıyor bu arada. Olur da herhangi bir şekilde sistem hata verirse düşmesini engelliyor. Hatasız bir şekilde yavaş yürüyor ama kol hareketlerini artık birebir robot yapabiliyor. Belki de bir 5 yıl içinde askeri olarak dizayn edilmiş devasa silahlar taşıyan bu tip şeyler görebiliriz.
Evet,
cihazlar.
Aslında bunun daha da geleceği Exosuit'e falan gidiyor işte.
Exosuit zaten var aslında, deneniyor. Bu onun üstü oluyor biraz. Çünkü devasa yükler taşıyorsun.
Daha kas gücü artırılmış
ve seni koruyor.
Şeyde vardı, şimdi aklıma geldi de Alien'da da vardı mesela. Şeyle kapışıyordu onun içerisinde.
Çünkü bu çok fantastik bir alet. Çok keyifli bir alet.
Yani şeyleri falan kaldırabilirsin. Remorkları falan böyle. Konteynerları kaldırırsın falan.
Evet.
İş sektöründe özellikle bayağı bir getirisi olacak bir şey.
Öyle gerçekten. Yani görüntü olarak da çok keyifli duruyor. Savaş esnasında hani ne kadar işe yarar yaramaz bunu bu uzmanları konuşur ama üstüne sonuçta
bir şey görüyor. Overwatch'ta var bir tane.
Ha, bayağı bir iş görüyor diyorsun.
Diva diye bir karakter. Onunla beraber bayağı bir güzel savaşıyorsun.
Bir de sonuçta
korku. Ya da Titanfall.
Ha, değil mi? Bir de orada var. Ya bir de şehir savaşlarında şimdi RPG falan ateşliyorlar ya bunlara. Hani onunla karşı ne yapabilir? Arkadan bir RPG yediğinde ne olabilir falan ama sonuçta bir bireye göre daha sağlam ve daha kuvvetli olacağı kesin.
Tabii canım.
Yani üstüne normal bir silah taşımayacak. Top atar falan taşır herhalde.
Sen arkadan RPG yesen ne olursun
mesela. Bir de öyle bir şey var. Bir diğer haberimde yine aslında bir robottan başka bir robota geçeceğiz. Robot sayılır. Tesla'nın otonom aracı ile ilgili. Tesla'nın otonom aracı çok enteresan bir şekilde olacak kazayı 3-4 saniye öncesinden tahmin edip frene basıyor yolda giderken. Onu da nasıl tahmin ediyor? Şimdi siz sürücüsünüz, otomobil sürücüsüsünüz. Genelde sadece önünüzdekini görürsünüz. Önünüzdekinin önündekini de hani normal binek araçsa camı da şeffafsa görebiliyorsun. Ama önünde kamyon falan varsa hiçbir şey görmen imkansız zaten. Tesla'nın otonom aracı şöyle oluyor. Önündekinin önündeki aracı gördüğü için radar, senin önündeki değil onun önündeki tam kaza yapıp frene aniden asıldığında Tesla fren yapıp yavaşlıyor ve zincirleme kazaya karışmıyor. Mesela önündeki sürücü, hı hı, kazaya karışıyor, çarpıyor önündeki arabaya ama Tesla çarpmıyor.
Öndekinin öndekini nasıl görüyor?
Üstüne radar var çünkü.
Radarla.
Evet, radarla görüyor.
Yani direkt hani görsel bir temas sağlamıyor.
Görsel temas sağlamıyor, radarla görüyor. Yani normal bildiğin şu uçaklarda, helikopterlerde
algılıyor yani.
Algılıyor, evet. Ve bir şekilde
Zaten ben de izlemiştim onu şeyde ilk çıktığında. Zaten kırmızı araç hiç frene basmadan daha
onun içinde şey ama bildiğiniz gerçek zeka var, doğal zeka var yani.
Ben diyor frene basmayayım, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirip kurtarırım buradan diyor. Laps diye giriyor zaten.
Laps diye giriyor.
Ama Tesla'da güzel bir şekilde duruyor yani.
Evet. Yani işte otonom araçlar diyoruz ya şehir güvenliğini arttıracaklar diye. Mesela Almanya'daki olayda da tırın otomatik frenleme sistemi varmış. Kazaları önceden algılayıp durabilmesi adına. Hı hı. Otomatik frenleme sistemi devreye girdiği için Almanya'da biliyorsun bir yılbaşı panayırına bir tırla girildi. Yine bir terör saldırısı gerçekleşti. Orada tır kendi kendine durduğu için adam gidememiş daha fazla. Kazayı algılayıp durmuştur çünkü. Hı. Yoksa diyorlar daha büyük katliam olacaktı. Yani otomatik algılama sistemleri belki de geleceğin daha güvenli hale gelmesini sağlayacak.
Bakalım.
Pek bir şey yapamadım ona. Elektrikler gittiği anda düşünsene. Düştü her şeyi hiçbir yerden bilgi alamayıp.
Yani her şeyimizi teknoloji üzerine şey yapıyoruz ama işte en ufak bir şey olunca da kopukluk oluyor.
Ben şimdi şeyi anladım. Biz elektrikli araba yanında işten yanmalı bir arabada geliştiriyoruz da 2023 için. Evet lazımmış da. Şarj edemeyeceğimiz için elektrikli arabayı. Değil mi? Fosil yakıtta çalışsın. Evet, onu da bulursan tabii.
O benzin dönem. Bulursun ya. Biz de tüm dünya kullanmayacağı için. Değil mi? Benzin bize kalabilir.
Evet, olabilir. Doğru haklısın.
Şimdi Assassin's Creed filmi çıktı biliyorsunuz ki arkadaşlar tüm dünyada 21 Aralık'ta bizde ise 23 Aralık'ta vizyona girdi. Bunun ilk 6 günlük hasılat miktarı paylaşıldı aynı zamanda.
Oyundan fazla mı?
Çok fazla değil aslında ama şimdi filmi 125 milyon dolarlık bir bütçeyle çekmişler. İlk 6 gününde 22,5 milyon dolar kazandırmış.
Pek iyi değil, bayağı vasat.
Pek iyi değil. Zaten filmin puanları, ortalama puanları da çok iyi değil. Metacritic ortalaması 36 falan.
Ooo!
Ki şöyle bir şey var, hani oyuncuları ilgilendiren bir film değil diye söyleniyor. Ben henüz kendim bizzat izlemedim ama
oyunla ilgili
bir hani genel sinema kitlesine hitap edecek bir film. Hani oyuncuyu çok fazla şey yapmayacak bir film ama bir sonraki filmde belki daha bir şey olabilir. Biraz World of Warcraft filmine benzetmişler herhalde. Ama Fox dağıtım şefi şey demiş bunu konu hakkında. Hani bu bir başlangıç, şey başlangıç modellerimizi geçti en azından demiş. Tatil dönemindeki güçlü periyottan yararlanacağız. Daha da artacaktır falan demiş.
O zamana kadar vizyonda kalmaya devam ederse de.
Şeyde de hani 22,5 milyon dolar beklentileri daha düşükmüş demek ki.
Yani 125 milyon dolara harcayıp nasıl beklentini daha düşük yapıyorsun ben onu anlamadım. Bunuz bir ticaret.
Bilmiyorum belki de Assassin's Creed'e
abi ben bana bir 500'e aldım. 200'e satsam çok iyi be falan diye. 300'e sattı seviniyorsun.
Uzun vadede geçer herhalde ya. Bilmiyorum geçmesi lazım yani çünkü çok düşük hakikaten.
Evet gerçekten berbat. İyi olur en azından bu dandik filmleri bir daha yapmazlar herhalde oyundan isimli alıp da.
Ben yine de merak ediyorum ya bir gidip
ben açıkçası trailer
ama
kötüydü son trailer hoşuma gitmişti ama ben artık sinemaları şey yaptığım için banladığım için tamamen hayatımdan gitmiyorum. Reklam izletiyorlar. Hı-hı. Çok yüksek ücret alıyorlar. Yani dışarıda aldığın çikolatayı patlamış mısırı orada altın fiyatıyla eş değerli satıyorlar. Dünyanın en pahalı patlamış mısırını yiyorsun. Saygısız insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorsun. Ve ortada oturanla sen köşede otursan bile aynı bilet fiyatını veriyorsun. Yani izleme deneyimin biz Dolby Digital ekibiyle toplandık konuşuyoruz. Dedim ki ya sinemada herkes ayrı yerlerde oturuyor. Siz dedim ses sistemini kime göre dizayn ediyorsunuz? Ortada oturan kitleye göre dedi. Bak sinema salonunda ortada oturan kitle en iyi sesi dinliyor. Köşedekiler zaten böyle filan bakıyorlar perdeye. Aynı fiyatı ödüyorsun.
Onlara şey olması lazım işte kale arkası gibi bir fiyatlandırma.
Fiyatlandırma olması lazım. O yüzden Allah bildiği gibi yapsın diyorum bütün sinema severleri. Şey sinema severleri diyordum az da. Ha, yanlış anlamayın. Yani sinema sektörünü. Bence bunun bir düzenlenmesi lazım. İnsanları kazıklama şeyine
dönüyor. Benim en uyuz olduğum şey yarım saat falan reklam gösteriyorlar ya başında.
Ya iTunes gelişsin. Netflix gibi sistemler gelişsin. Bunlar üstünden izleyelim abi. Bitsin artık yani o olay.
Yani adeta dalga geçmek. Hem para veriyorsun evet, hem de
ne yazık ki yarım saat reklam izliyorsun. Hem de bangır bangır yüksek sesle. Filmden daha
yüksek. Kaçışın da yok yani. Kanal evet, değiştirme imkanın yok. Beyninin altına işliyor yani resmen. Aynen. Yapacak hiçbir şey yok. Çok sinir bozucu. Neyse buradan bir başka habere geçelim arkadaşlar. Super Mario Run biliyorsunuz ki iPhone'larda daha doğrusu iOS cihazlarda çıkışını yaptı. Ve yaklaşık 150 ülkede App Store aracıyla iOS üzerine ulaşılabilir durumda.
Çok da keyifli olmuş ya.
Ücretsiz olarak indirilebilir ama şöyle ki 3 tane mod oynayabiliyorsunuz. İçindeki bir takım içeriklere ücretsiz sahip olabiliyorsunuz. Ama tam deneyim isterseniz 3 bölümden fazlasını ve oyunun tamamen sahip olmak isterseniz 27 TL ödemeniz gerekiyor. Oyun 7-8 gün içerisinde 50 milyonluk bir indirme sayısına ulaşmıştı App Store'da. Gayet yüksek ve yeni bir attıkları tweet'e bakacak olursak da yakın zamanda Android için çıkış yapacağını, ön kayıtlarında başlayacağını söylediler. Ön kayıt o kısmı biraz bana abartı geldi açıkçası.
Yani ön kayıt şöyle, diyorsun ki çıkınca bana bildir, sana bildirim geliyor. He, çok uygulama yapıyor.
Böyle şey gibi sanki böyle hafiften bir pazarlama şeyiymiş gibi.
Ama bizim çok arkadaş fazla App Store bildirimini gösterdi. O da kayıt olmuş App Store'dan mesela. Oyun çıkmış, oynarken bildirim gelmiş, onun fotoğrafını çekmiş.
Yakında Android için de gelecek. Eğer kaydınızı yaptırırsanız arkadaşlar, sizlere de Mesut'un dediği gibi daha önceden bildirim gelecek. Hemen evet, haberiniz olacak.
Hemen böylece haberiniz olur böylece. Çok önemli bir şey. Havalimanlarına arkadaşlar yalan dedektörü koyacaklarmış. Avatar isimli bir robot olacakmış. Daha doğrusu sanal bir karakter. Hayırdır kardeş, sen niye geldin bizim ülkeye falan diyecekmiş. Kanada ve Amerika'da koyacaklarmış bunu. Yani polisten geçer gibi işte vize işlemlerinizi hallederken o robot görünecek. Niye geldin? Silah taşıyor musun? Burada yasa dışı bir şeye karışacak mısın gibi sorular soracak. Ve sensörleri sayesinde senin terlemene, göz hareketlerine, mimiklerine bakıp yalan söyleyip söylemediğine karar biz verecekmiş. Bizde
var ya, hayatta da işe yaramaz. Biz zaten İngilizce yarmaya malak konuşuyor. Heyecan yapan insanlar
şimdi olur. Heyecan yapacaksın orada. Çünkü arkada bekleyenler var. Yarım yamalak İngilizce'den utanmamak için. Lan ya robot anlamazsa, 8. kere sorarsa falan değil mi? Şey, robotu birkaç dilde konuşacak şekilde dizayn etmişler.
Çünkü konuşursa tamam o zaman.
Konuşur büyük ihtimalle. Robot ya ne olacak? Yani evetten hayrına bakacaklar. Ama yine biz heyecan yapacağımız için robotla konuşurken bütün orada dizecekler bizi. Böyle sırada görürsün beni artık. Teröristmiş gibi Allah korusun. Ama böyle bir uygulamaya geçiyorlar mı, çok enteresan geldi bana. Olayın nereye gittiğini görüyorsun. İnsanlar her yerden artık kazıyorlar ya.
Yalan makinesi olayı ilginç bir olay ya aslında. Hani şeylerde, soruşturmalarda falan da kullanılıyor.
Ya yani bildiğim kadarıyla zaten o da insan haklarının aykırı. Yani bir izinle seni yalan makinesine sokuyorlar. Senin izin olması lazım ama burada direkt sokacaklarmış.
Ama yine çok çok profesyonelsen zaten kandırabiliyorsun da artık...
Ninja'ysan mesela.
Ninja seviyesindeysen kandırabilirsin.
Aynen yani. Evet. Bizim için, bizim gibi adamlar için hayır desek bile yalan gibi anlaşılacak. Hayır. Neyse bakalım, göreceğiz. Çok enteresan bir uygulama geldi açıkçası bana. Bir diğer haberim de çok enteresan. Şimdi F-35 projesi var biliyorsun. Yeni uluslararası bir saldırı savunma uçağı. Radara yakalanmıyor. Çok önemli bir proje. Türkiye'de dahil buna, biz de alacağız. Ve bu uçaklar Amerika kontrolünde olacaklar. Yani kalkışlarında Amerika Pentagon haberdar olacakmış. Çok güçlü uçaklar ya. Göğya falan vesaire. Yılan hikayesine dönmüştü çıkışı. Çünkü 1 milyar doların üstünde bir geliştirme maliyeti vardı. Gitgide katlanıyordu geliştirme maliyeti. Bunu da aştılar. Daha sonrasında İngiltere'de geliştiren firmanın sunucuları hacklendi. Ve Çinlerin bunun planlarını çaldığı söylendi. Vesaire derken aslında adamlar F-35'leri daha tüm dünyaya teslim edemeden Çin FC-31 isimli aynı bu uçağın birebir kopyasını havalandırdı ve envantere soktu. Şu anda hava kuvvetlerine teslim etmiş, radara yakalanmayan bir uçak kullanıyorlar. Ve aynı zamanda Erdün'ün güzel bir haberi var. Diyor ki FC-31 Falcon Hawk ismi de. Falcon Hawk uçak sanayinin, uçak sektörünün Xiaomi'si olabilir. Çünkü bak maliyetleri karşılaştırmışlar. Çin'in radara yakalanmayan uçağı 60 milyon, 70 milyon dolar seviyesinde bir maliyete sahip. Eurofighter, Avrupa'nın geliştirdiği ortak ve radara yakalanan uçak 90 milyon avroya fiyata sahip ve F-35'in de maliyetinin 100 milyon doların üstünde olduğu konuşuluyormuş. Adamlar çaldıkları uçağı kopyalayarak
tüm teknoloji sektöründeki yaptıkları taktiğin aynısını savaş şeyine taşıyorlar.
Şimdi ama bak çok komik. Haberde şey demişti. Bu Çin'de her şeyi kopyalıyor falan demiş. Orada bir başka arkadaş güzel düzeltmiş. Ya demiş, dostum sen ne diyorsun? Adamlar cep telefonu değil F-35'i kopyalamış. Keşke biz de kopyalasak demiş yani. Kopyaladıkları şeye bak.
Ama ne bileyim, şimdi bir beklemek lazım. Bu uçaklar ne kadar güvenilir, düşebilir mi? Teknik sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar mı savaş sırasında falan?
Yani sonuçta kendi yapmışlar.
Bize de şöyle bir ya şey algısı var ya, hani Çin balığı bu çabuk bozulur eskiden. Onu biraz daha değiştirdiler herhalde. Biraz daha artık kaliteli ürünler yapıyorlar.
Şimdi onlar çok kaliteli.
Hatta
ve
sıfırdan da ürünler yapıyorlar hala.
Artık evimize sokamayacağımız fiyatlarla satılan Blu-ray player'ları falan var Oppo'nun mesela. Yani bir kulaklık amfisini falan ben satın alamam. Bende o kadar bir bütçe yok. Ve dünyanın en iyi sayılıyor.
Ama diğer taraftan bakıyorsun, şimdi uçağı diyelim ki Amerika'dan aldın. Adamın izni olacak. Onun da yazılımı, onun da bilmem ne şeydi. İçinde ne olduğunu bilmiyorsun. Hani her tarafta güvenilmez.
Ama olay çok farklı boyutta ya. Görüyorsun. Adam daha ucuza aynısını üretmiş ve şey konuşuluyordu. İşte sunuculardan Çinlerin çaldığı konuşuluyor bütün dokümanları. O proje tamamen yalan oldu. Tüm dünya birleştirip parayı Çin geliştirsin diye yapmışlar yani olayı.
Bilmiyorum hani online olarak tutmak çok absürt bir şey değil mi ya yaptığın teknoloji?
Ama ne yapacaksın? Bir şekilde yapıyorsun. Ya kesin işte casusluk olayları ama bizi aşan konular bunlar. Hani buraya sokuyorum, ikisi bir de konuşurmuş gibi yapıyoruz ama geri kalan da biliyorsun. Çok büyük yorumlar getiremiyoruz. Olayın derinliğine inemiyoruz yani. Evet, bu benim ikinci haberim oldu.
Tamam, o zaman ben de bir oyun haberi.
Elektrikler kesildikten sonra Gökhan'da böyle bir moral bozukluğu oldu. Şey yapamıyor şu anda.
PlayStation VR arkadaşlar Gaming İstanbul'da denenebilir olacak.
Vizeleri de göndermeye başladılar. Donanım haberi olarak en geç alanlardan biriyiz. Biz Anadolu yakasındayız ofisimiz. Köprüden geçemiyormuş kuryeler yüksek rüzgardan dolayı. Artık otomobille yollayacağız falan dediler yarın yine rüzgara çıkarsa ki bu havada otomobille geliyor.
Zaten bu havada yemek söylesen bile 1,5 saatte falan geliyor. Evet. O da soğumuş bir şekilde.
O da soğumuş geliyor buz gibi ya. Lahmacun yiyemiyorum kaç haftadır.
2-3 o lahmacuna geçmemiz yalnız. Bir yerden çok hızlı oldu ya. 2-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gaming İstanbul. Geçtiğimiz sene de olmuştu hatırlarsanız. Ve oraya gidip PlayStation VR'ları son instantında falan deneyebileceksiniz arkadaşlar çeşitli oyunlarda. 13 Ekim'de çıkmıştı PlayStation VR. Türkiye'de ise 24 Ocak'ta çıkacak. Fiyatı için henüz bir net bir şey yok ama hani 1.700 falan olur şeklinde görüşler var. Çünkü $400'luk bir fiyatı var PlayStation 4 Pro ile aynı fiyatta. Tabii dolar kurunun da Ocak sonuna göre nasıl hesaplarlar bilmiyorum. Bunun dışında PlayStation dediğim gibi VR 13 Ekim'de çıkmıştı ve satış rakamlarına bakalım isterseniz biraz. HTC Vive bu zamana kadar 420 bin adet satmış.
Güzel rakam.
Benim de beklediğimden daha yüksek evet. Gerçekten de. Oculus Rift ise 355 bin adet satmış. PlayStation VR da 2.6 milyonluk çok yüksek bir sayı belirlemişler. Ama ondan sonra biraz geri çekmişler galiba. 750 bin falan.
Çok iyi.
Ama 750 bin burada satış mı yoksa dağıtılmış olan ürün mü belli değil. Ama önümüzdeki yıl içerisinde yani 2017'ye girdiğimizde bildiğiniz gibi direkt olarak bunun üzerinde pazarlama daha da arttırılacak. Çok fazla oyun konuşuluyor ve
çılgınlar gibi satacaklardır.
Ve bir sonraki kademedeki ülkeleri de açılacak. Türkiye bahsediyoruz.
Ya ben yeni Ace Combat'ı gördüm. O da VR destekli olacakmış da nasıl olacak merak ediyorum.
Bakalım sayısı en azından bir 2 milyona falan ulaşır diye beklentiler var. Tabii ki diğer VR cihazlarını hayli hayli geçeceğini bekleyebiliriz.
Evet, büyük ihtimalle öyle olacaktır.
Ve bir diğer haberimiz arkadaşlar, Windows 10'a Xbox, yani bir bilgisayarınızı Xbox'mış gibi sadece oyuna odaklı çalışacak bir şekilde mod geliştirildiği ortaya çıkacak. Daha doğrusu şöyle bir söylenti var.
Müthiş bir giriş oldu yemin ederim ha. Bu ortaya çıkacak, ben medium. Gökhan,
dur.
Son gelişmeleri aktarıyorum size.
Sonu çektireceğim dur.
Anladığım kadarıyla sizden görüntülerden ya da kodlardan böyle bir şey olduğunu söylemişler. Güncelleme gelecek.
Şimdi şöyle ki, daha önce Windows 10 çıkmadan önce bunun Windows 10'un hangi özelliklere sahip olacağını söyleyen bir Twitter kullanıcısı var. Walking Cat isminde. Ve bunlar tutarlılık göstermiş. Yani doğru olmuş şeyleri. Şimdi bu kullanıcı Windows 10 geliştirici sürümünde Game Mod isminde bir DLL dosyası keşfetmiş. Ve belirtilenlere göre bu modda GPU ve CPU oyun esnasında kaynakların çoğunu oyuna ayıracak. Yani tamamen bir konsol vari çalışacak. Diyelim ki oyununda mesela bir oyun oynuyorsunuz. Masa üstünde döndüğünüz işte sistem kaynaklarına baktığınızda sistem kaynaklarınızı yiyen pek çok şey görebilirsiniz. Hani Windows işletim sisteminin kendi hizmetleri olsun, servisleri olsun. Burada o tarzda bir işleyiş olmayacak. Oyuna odaklı olacak. Performans artışı gerçekleşecek tabii bununla beraber. Tabii Microsoft tarafından bir doğrulama gelmemiş. Henüz duyurulmamış böyle bir şey. Ancak bu modun Creators güncellemesiyle hani önümüzdeki ilkbahar döneminde falan gelmesi bekleniyor. Bakalım ayrıntılar gelmeye devam ederse sizlere aktarmaya çalışacağız. Windows 10'un Xbox One oyun modunu.
Şimdi Çinlilerin F-35'in taslaklarını çaldığını söylemiştik. Şimdi Çinli hackerlarla devam edelim. Amerika'da 3 Çinli hacker hukuk büroları, 7 tane hukuk bürosunu eklemişler New York'ta. Ve hukuk bürolarının bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım yüklemişler. Adamların yazışmalarına bakıyorlarmış şirketlerle. Hangi şirket birleşecek, hangi şirket ne açıklayacak daha öncesinde bunları bilgiler aldıkları için de borsada ona göre hisse senedi alıp satıyorlarmış. Mesela daha öncesinde büyük bir şirketin başka şirkete satın alacağını öğrenip küçük şirketin hisselerini satın almışlar ve $380,000 kazanmışlar sadece bir işlemde.
Of.
Bu şekilde $4 milyon para kazandıkları düşünülüyor. İşlerinden bir tanesi yakalanmış. Şimdi onunla ilgili sınır dışı etme işlemleri başlayacakmış da hani kendi ülkesinde ne yakalanır ne yapılır bilmiyorum tabii bu olaya. İşin garip tarafı bu bilgilerin hani dedin ya online'de niye tutuyorlar diye. İşte asıl önemli bilgiler bence burada.
Tabii canım.
Peki hukuk bürosu çalışanlarını araştırmışlar mı acaba? Bu bilgileri bilenler sistemini alıp satıyorlar mı? Sonuçta hukuk bürolarındaki bilgiye bak sen.
Yani bilmiyorum artık. O hisse senedi olaylarında çok inanılmaz şeyler dönüyor.
Denetlemeler da. Denetlemeler var değil mi? Dönüyordur da yani arkadaşına söylese arkadaşı satın alsa o şeyi zaten o da kazanacak.
Bir de çok büyük açıklar var. Ve bu açıklardan hani en küçük bir açıkta bile inanılmaz paralar kazanabiliyorsun.
Ya benim ilk aklıma gelen ne oldu? Yani hacker sadece bilgisayardan edindiği bilgiyle bunu sağlıyor. Hukuk bürosu direkt işin içinde. Zaten işlemleri onlar gerçekleştiriyor. bayağı bir orada iş dönüyordur diye düşünüyorum.
Daha çok değil. 2014'te, ondan önce 2011'de falan hep böyle bu tarz açıklarla inanılmaz büyük paralar kazanmış evet. falan vardı. Onların hakkında davalar açıldı falan ama adam hani paravanın da paravanın arkasında kalan kazanıyor büyük paralar evet. falan. Hani cezalandırılmıyor veya cezalandırılsa bile parayla kurtuluyor falan. Hani kazandığını onda birini verip kurtuluyor adam gibi bir şey.
Evet, değişik bir durum. Sizlere aktarmak istediğim son haberim de ABD'den geliyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 35 Rus diplomat ülkeden gönderiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında şu anda çok büyük bir gerginlik var ve gerginliğin ana sebebi de Rusya'nın özellikle başkanlık seçimlerini hackerlar yoluyla müdahale edip Trump'ın seçilmesini sağladığı yönünde.
Evet,
hatta şey yaptılar, yok oy sayalım, yok bilmem ne yapalım dediler. Yine Trump'ın çıktı ortaya çıktı da Amerika bir türlü hazmedemedi bunu ya.
Ya şey konusunda bir muhabbet galiba ya. Hani şey izlemiş miydin? House of Cards'ta da vardı böyle.
Yok izlemedim
şey.
Hiç.
Toplumun bakış açısını, algısını değiştirmek için interneti kullanıyorsun. Yani şöyle bir şey, en basitinden bir internete girdiğin, bir web sitesine girdiğin zaman bile hani sana Trump'ın haberlerini daha çok gösteriyor. Daha iyi olduğu haberleri gösteriyor gibi bir durum.
Ama şöyle bir durum var. Trump'la o kadar fazla alay ettiler ki, o kadar aşağıladılar ki adamı, takipçilerini falan. Aynı Türkiye'deki tepkiyle karşılaştılar diye düşünüyorum. Şimdi Türkiye'deki zamanına bakarsan bugünkü iktidar 2012'de bu kadar güçlü değildi. 2012'yi de geç. Daha öncesinde ilk seçildiği yıllara bak. Hiç bu kadar bir gücü yoktu 2002'lerde. Ama güç nasıl arttı? Muhalefet düzgün bir plan, düzgün bir işleyiş yaratmak yerine oy veren insanları aşağılama, ayrıştırma ve karşı taraftaki ayrıştırma dilinin benzerini kendileri için bu taraftan kullanma yolunu seçtiler. Ve gitgide tepki büyüye bugünkü zamana geldi. Aynısı Trump için de oldu diye düşünüyorum. Çünkü adamla seçim süreci boyunca çok geriden gelmesine rağmen sürekli alay eden, sürekli onu aşağılayan, onun takipçilerini aşağılayan bir sürü video gördük. Ben o kadar fazla video izledim ki bir yerden sonra, o kadar fazla girdiğim 9gag'de bile, o kadar fazla Trump'la ilgili paylaşım gördüm ki bir yerden sonra adamı sevmeye başlıyorsun.
Reklamın iyi kötüsü olmaz.
Ha, böyle bakıyorsun, adamı görüyorsun. Tamam, kötü bir şey, gülüyorsun. Şimdi adamın alay ederken gülüyorsun ama adam sana sempatik geliyor sonra yaptıkları hareketler filan. Ve ben bunun etkili olduğunu da düşünüyorum. Yani tepki etki doğurdu abi.
Şimdi
etki,
Obama tepki doğurdu abi. Gider ayak bir şeyler yapmaya çalışıyor mu?
Uğraşıyor. Anladığım evet.
kadarıyla bu şekilde. Ama şey gibi ya, ne zaman gelecekti bu seçime? 17 Ocak'ta mı 18 Ocak'ta mı ne? Şeydi falan demişler işte, geyiğini çevirmişler işte. Şimdi Trump mesaj atar. Pampa üzülme ya. 2 hafta sonra ben düzeltirim onları, geri alırız diye Putin'e şey atacak, tweet atacak Trump falan diye.
Hatta şey var, Rusya Amerika yönetecek falan diye şimdi kara propagandaya başlamışlar Trump gelince.
Ya bence zaten Trump Amerika'nın başına gelmiş en kötü şeylerden biri olacak.
Ya bana sorarsan abi, dünya içinde iyi olabilir. Adamın söylemlerine bakıyorum. Amerika'yı daha güçlü yapacağım diyor ama Amerika'yı daha güçlü yaparken Orta Doğu'yu kana bulayacağım demiyor. Diyor ki bizim Orta Doğu'da ne işimiz var? Oraya 6 trilyon dolar gömmüşüz. Ben bunu Amerika için harcayacağım diyor. Orta Doğu'dan çıkacağım diyor adam.
Bir de politikacının söylediğine ama çok şey yapamazsın.
Ama şimdi söylemlerine bakıyorum sadece. Amerikalılar bunu kötü olarak gösteriyorlar. Tamam, bence dünya için iyi bir şey. Rusya'dan iyi geçineceğim diyor. Rusya'dan iyi geçinmeler hepimiz için iyi bir şey. Silahlanma yarışının azalacağını gösteriyor. Bak, söyledikleri üstünden biliyorum. Gerçeğe dönüşür dönüşmez, Amerika'yı çok daha büyük bir güç yönetiyordur, başkanlar yönetmiyordur falan filan, bu işlere girmiyorum sadece. Söyledikleri üstünden. Diyor ki Çinlilere diyor ek vergi getireceğim, üretimi Amerika'ya alacağım diyor. Kendi ülkesi için iyi bir şey. Apple'a gidiyor diyor ki üretimi iPhone'u burada üret diyor, her türlü desteği vereceğim diyor. Bakıyorsun iyi bir şey yani. Ben kötülük nerede anlamadım ha. Söylediği bazı ayrımcı şeyler var. Ne diyor? Tüm Müslümanları fişleyeceğim, ülkeye Müslümanları sokmayacağım, Meksikalılar atacağım filan. Bunlar yine kendi ülkesi açısından düşündüğün zaman iyi olabilir veya kötü olabilir. Bunları kendi açısından düşünsünler. Bazı söylediği şeyler gerçekten çok kötü ve Amerika'da yaşayan insanlar için kötü. Amerika'ya gitmeyi verirsin abi. Anlatabiliyor muyum günün sonunda? Kendi ülkende yaşıyorsan, kendi ülkende mutluysan. Eğer Amerika elini çekerse Orta Doğu'dan vesaire, ben o insanların da Amerika'ya koştura koştura gideceğini düşünmüyorum.
Amerika'da olan şey sadece Amerika'da sınırlı kalmayacak. Tüm dünyayı etkileyecek bir şey. Çünkü Amerika kültürüyle tüm dünyayı etkileyen bir şey. Hani kendi insanı değiştirmeye başlayıp da kendi insanın kendi gibi düşünmesini sağlarsa ve Amerika kültürünü üretirken de bu şekilde yansıtırsa ya
inşallah,
dünyaya yayılacak
şey. İnşallah yani bu Trump'ın söylemleri ve bu tip böyle agresif çıkışları Müslüman dünyası içinde bir akıllanma, bir aydınlanma yaratır diye düşünüyorum. Yani bugüne kadar bakıyorsun petrolü çıkartıp satıp hiçbir şey üretmemiş, petrolün parasıyla gelip yan gelip yatmış, sürekli yurt dışından bir şeyler almış, Suudi Arabistan'a bakıyorsun, bugün borç batağına batmış, petrol fiyatları dalgalanınca dışarıdan borç aramaya başlamış, ülkeler arasına girdi. Kafalarını çalıştırsalardı, o gelen parayı zamanda kenarda tutup yatırımlara dönüştürselerdi, bugün İsrail'in SMS okunmuyor olabilirdi teknolojik açıdan. Çünkü çok daha fazla paraları vardı. Bugün İsrail'e bakıyorsun, adam 50 bin tane sorunla uğraşıyor. Küçücük bir yerde, çölde. Tohumu ondan satın alıyor. Bak, tohum satın alıyorsun adamda. Çölün ortasındaki adamdan. Surinleri mühendisliği okuyan arkadaşlar bilir. Balığı en iyi, en verimli şekilde onlar üretiyorlar kendi balık çiftliklerinde. Silahı onlar üretiyor. Yapay zeka konusundaki çalışmalar onların ellerinden çıkıyor. Intel'in en iyi mühendis takımı İsrail'de. İşlemci üreten. Bugün izin vermedi. Göktürk bir uydumuzu geç fırlattık. Optik sistemler yine İsrail'in elinin altında bulunan şirketler tarafından uydulara sağlanıyor vesaire. Ve bu adam bunu petrol çıkartmadan, dünyaya satmadan yapıyor. Eğer kafalarını kullansalardı bu hale düşmezlerdi. Yani açıkçası eğer bir aydınlanma yaşanırsa, arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Bu böyle söylüyorsa, biz de kendi içimizde bir ticaret döndürürüze dönerlerse belki bizim için bile iyi olur yani. Bakalım. Sonuçta Türk malının çok büyük bir etkisi vardı Doğu karışmadan önce Orta Doğu'da.
Bana Trump hep şey olarak görünüyor ya, çok güç peşinde olan bir adam. Çünkü adamın zaten parası var.
Adam tüccar abi.
Parası var, paraya da ihtiyacı yok. Yani paradan sonra isteyeceğin şey...
Trump için bence en iyi espri şu, işte bir oyun oynuyordu, bir hevesle girdi, kazanınca şimdi ne yapacağını bilmiyor falan, hiç kazanacağını düşünmüyordu hani.
South Park'ta da öyle gösteriyorlar hep. Neyse bakalım, evet. Ben de son iki şeye geçeyim. Daha doğrusu bunlar haber değil, kısa kısa konuşacağımız iki tane başlık sunacağım. Çünkü oyun dünyasında çok fazla haber olmuyor yıl sonunda özellikle.
Elektrikler yoktu arkadaşlar, çok şey çalışamadık.
Şeye hani bildiğiniz bir Christmas tatili falan olduğu için oyunlar da tatile giriyor gibi bir şey. Şimdi 2016'nın en büyük hayal kırıklıkları konuşalım ilk başta. Bunlardan neler söyleyebiliriz? Mesela benim not aldıklarım No Man's Sky. En büyük hayal kırıklıkları arasında. Evet, Mafia öyle. 3, Quantum Break, Pokemon Go, Division. Belki buna katılmazsın.
Division'ı keyifle oynadım, evet. Yani Division'ı ben oynadım. Tek Division şey sıkıntılı olduysa da gerisi iyi.
Şimdi Division'da şey çok vardı. Hani grind dediğimiz MMO oyunlarda sürekli aynı yaratığı kes muhabbetinin shooter versiyonuydu.
Shooter versiyonu.
Öldür benzer şeyler geldi.
Ve seni silen güçlendi, çoğu da güçleniyor. 5 mermi dönen 100 mermi dönmeye başlıyor.
Evet, adama bir dünya sıkıyorsunuz milyonlarca falan, evet. Böyle boss savaşlarında. O tarzdı. No Man's Sky.
Normal bir adama sıkıyorsun ha. El ayağı düzgün, hiç zırhı falan olmayan bir adam. Kafasına sıkıyorsun sürekli.
No Man's Sky'ı zaten biliyorsunuz, pek çok kez konuştuk ikisi bir içerisinde. Hani Mafia 3'te biz daha önce zaten çok kez belirtmiştik, patlayacak demiştik bu oyun. Beklenilenleri karşılamayacak demiştik. O şekilde oldu. Mafia, ilk Mafia en iyisiydi zaten. Sonra Mafia 2 de Mafia 3'ten yine iyiydi. Mafia 3'te çok GTA klonuvari bir yapıya sahipti.
GTA çok, Mafia çok kötü ya.
Mafia 3, o yüzden
berbat bir oyun yani.
Kimseyi mutlu etmedi. Quantum Break. Zaten Quantum Break oynarken
fan yapımı gibi bir oyun ya.
Hissediyorsun böyle bir olmamışlık hissediyorsun. Animasyonların şeyine
isteksiz yapmışlar ya.
Bir olmamışlık var yani, bir şeylik. Onun dışında bir de çok çizgisel bir hikaye sahip olması da neden olmuş olabilir. Pokemon Go olabileceğinin yüzde hani 5'i 6'sı falan olan bir oyun aslında. Çok büyük bir boşa harcanmışlık var Pokemon Go içerisinde de. Division dedik zaten. Witness'da yine bulmaca. Tamam, bulmacalar güzel ama tüm oyunu tamamen bulmaca üzerine yapmak da pek olmamış diyebileceğiniz bir yapımdı. Bunun dışında bir de 2017'nin de en çok beklenen oyunlarını, 2016'yı artık kapatalım.
Evet.
2017'nin en çok beklenen oyunları diyelim. Tabi bunların bazıları henüz kesin çıkış tarihlerine sahip değiller. Mesela God of War var aralarında. Henüz bir tarih verilmemiş ama 2017'de geleceği bekleniyor büyük ihtimalle. Neler var mesela? For Honor. En çok beklediğimiz oyuncuların daha doğrusu en çok
beklediğimiz oyunlar. Evet, güzel oynanan bir tanesi.
Resident Evil 7 Biohazard sayabiliriz.
Bu da güzel bir oyun, evet.
Yine bazı pek çok oyuncu mutlu etmişti. Red Dead Redemption 2 yine bu sene gelirse tabii ki en çok beklediğimiz oyun diyebiliriz, evet, belki.
Hepsinin üstüne çıkar oyun.
God of War dediğimiz zaten, onu da bekliyoruz. Mass Effect Andromeda.
Ama bu da gösterilen videoların yarısını verse bayağı iyi bir oyun olacak.
Bu kesinlikle zaten bu sene çıkıyor. Legend of Zelda Breath of Wild. Zaten
artık çıksın yani.
Nintendo Switch'le beraber çıkmasını beklediğimiz bir oyun.
Wii U'ya çıkacak mı?
Wii U'ya çıkmayacak. Switch'e gelecek. bir konsol ertelediler onu. Bir konsol.
Ben az daha var ya, Wii U fiyatlarına falan bakıyordum çıksa alırım diye.
Wii U artık bir kenara atılacak muhtemelen. Bir de hani çıksın bir bakalım diyebileceğimiz bazı oyuncuların beklediği, mesela bizim beklemediğimiz Wildlands var.
Ben Wildlands'i ilk trailerinden sonra bekliyordum. Ben bir geliştirici sürümüne dahil oldum. Önden bir oynadım. Oyun var ya. Yani dünyanın en büyük hayal kırıklıklarından biri olabilir yani.
Benim için hayal kırıklığı olmayacak ya. Ben onu kötü olacağını biliyorum.
Beklemediğim için. Evet.
Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands kötü bir oyun olacak bence. Bir kez daha burada belirtiyorum. Tekken 7 var dövüş oyunları meraklıları. Yine evet. Tabii ki bu sene 2016'da çıkmış olan Street Fighter 5 de pek çok oyuncuyu mutlu etmemişti.
Yani onun saçma sapan bir yapısı vardı çünkü de o yüzden.
Evet. Bunun arkasından bir Tekken 7 göreceğiz bakalım. Uncharted 4 The Lost Legacy ayrı bir oyun olarak gelmesi nedeniyle yine bayağı bir bekleniliyor. Bayağı bir uzun soluklu. Olmasa da
5-6 saat oynasan yeter.
Şey deneyim yaşatacak. Uncharted deneyim yaşatacak bizlere. Prey var. Hani
çok fantastik duruyor.
İlk gösterilen videolar çok daha iyiydi ama evet. Sonradan bakalım ne yapacaklar. Gran Turismo Sport var.
VR özelliğini merak ediyorum.
Evet, VR'la bayağı bir bekleniyor. Days Gone var. Bu Days Gone'da da yine bir şeylik var. Bir basitlik var ama evet. Bakalım. Detroit Become Human var. Biliyorsunuz ki işte daha önceki Heavy Rain olsun işte Beyond Two Souls olsun gibi David Cage ekibinden gelen bir oyun. Bakalım. Pek çok seçime sahip olacağınız bir oyun aynı zamanda. Evet. Yüzden fazla kişiye motion capture yaptırmışlar.
Bir de o şey yani grafiksel olarak tam bir tatmin oyunu olacak. Evet. Yine nesil konsola sahibim diye böyle
ama anlayacak. Bu ekip Quantic Dream her oyunda daha da düşürüyor oynanabilirliği. Seyredilebilirliği artıran bir ekip olduğu için. Bakalım inşallah bunda böyle olmaz. Sea of Thieves var.
Hani, bu da değişik bir oyun.
Bu da değişik bir oyun derken bir de bu arada tek Xbox One oyunu bu listeye aldım.
Yanlış yapmışsın. Bir tane daha oyun var. Hep söylüyorum. Şu hayatta kalma oyunu var.
Hangisi ya?
İkincisi gelecek. Şeyde gösterdiler yine.
Ha Rust gibi olan. Ha. Tamam tamam. Şimdi neydi aklıma gelmedi.
Ben de ismini anladım. Bilmem ne iki işte siz biliyorsunuz. Birincisini bedava dağıttılar. Xbox 360 versiyonu.
Ama PC'de de var zaten. Hani ben burada Xbox'a özel bir oyun. Gerçi Sea of Thieves
sonuçta
var ama.
Sonuçta PS4'de çıkmayacak yani.
Exclusivity'nin evet. Şeyini değiştirdi şey Microsoft. Sea of Thieves bakalım çıksın multiplayer olarak co-op olarak oynaması keyifli olacak bir oyun diye düşünüyorum. Horizon Zero Dawn var bir de. Yine bu da belli bir hatır sayılır kitle tarafından bekleniyor.
Evet. Evet arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu videoyu nasıl işleriz bilmiyorum. Belki olduğu ham haliyle yayına koyacağız bu sefer. Hiçbir görsel olmayacak. Elektrikler yok çünkü şu anda. Senenin sonunda bir ikisi biri sizlerle yine paylaşmadan kapatmayalım istedik. Bu sefer elimizdeki en düşük prodüksiyon bütçesiyle
hatta şartlarıyla bunu çok çektik. İstedik ama şöyle bir yanan bir mum koyalım.
Mum koyalım dedik. Mumumuz bile yok yani. Asansör çalışmadığı için 8. kattan da aşağı inmeye üşendik. Aşağı inen bir daha büyük ihtimalle oradan evine gider. Gelmez. Öyle bir durum söz konusu. 2016 ne yazık ki acıların yılı oldu. Sürekli kötü şeyleri konuştuk. Teknoloji dünyasında, oyun dünyasında hayal kırıklıkları, beklentilerin düşük kalması, terörün tavan yaptığı, her yerde can kayıplarının yaşandığı ki hala daha yaşanmaya devam ediyor bir yıl oldu. 2017 hiçbir şey değiştirmeyecek tabii ki. 2016 devam edecek.
2017 revenge of the 2016 olacak.
Yani Allah korusun çok daha kötü şeyler görebiliriz. Hazır olmak lazım şimdiden. Ama şu halde yakışmıyor diyorum yani bize. Gerçekten bir şeyler yapmak için evimden çıkmış gelmişim. Burada çalışacağız ya yani iş yapacağız. Şu anda iş yerleri elektriksiz bir şekilde bekliyor.
Ne kadar büyük bir zarar olduğunu düşünsene. Tamamen iş yeri her taraf.
Evet.
Ve hiçbiri çalışmıyor. Tamam ev çalışmaz. Hadi birkaç gün atlatırsın bir şekilde ama büyük bir sektörü durduruyorsun yani.
Sonuçta kara kış fırtına her zaman yaşanacak şeyler. Zaten bir elektrikleri dikiyorsanız onun bir standardı var. Hani bilmem kaç kilometre saat rüzgara dayanacak bilmem ne filan diye dikiyorsun yani.
Şey diyorlar ya zaten o çok haklı ya. Hani İstanbul ve diğer büyük şehirler çok hassas şehirler aslında yani
büyük, büyük köyler aslında evet.
Ufak bir sıkıntı olsa hemen bir şeyler aksamaya başlıyor. Çok yağmur yağsa bütün yollar su kaplamaya başlıyor.
Aynen evet.
Elektrik gidiyor.
Şimdi şey... şu bunlar şöyle bir şey var. Hani Almanya'da falan da yaşanıyormuş bu arada. Hani çok böyle rüzgarların arttığı, kar fırtınasının bastığı yerlerde ağaç maç devriliyor, yola yıkılıyor. Belediyenin uzun zaman kaldırmadığı da oluyor diyorlar. Birkaç gün orada kaldı da oluyor. Yetişemiyormuş. Yani bunlar şimdi doğal afet diye geçen şeyler ama ben pek doğal afet bir şey göremiyorum bilmiyorum. Her şey şıkır şıkır işliyor yollarda gidebiliyoruz.
Ya onlarda adamda mesela şey oluyor. Hortum falan çıkıyor.
Bambaşka bir hale geliyor.
Hakikaten afet durumundaki
şeyler. Afet durumunda artık yetmiyor. Hiçbir şey yettiremiyorsunuz. Doğaya teslim oluyorsunuz orada ama burada doğaya teslim olacak bir şey şu anda görünmüyor. İnşallah da çok daha kötüye gitmez. Bu arada biz gelecek hafta ne ikisi bir ne mobilite sunabileceğiz. Erdin'le beraber CS'e gidiyoruz. CS'den videolarla karşınızda olacağız. Amerika Vegas'ta olacağız. Allah nasip kısmet ederse de ben 7 gün sonra cumartesi pazar gibi Türkiye'ye tekrar geri dönmüş olacağım. Pazartesi gidiyoruz.
Trump gelmeden bir son bir kez gitti.
Son bir kez daha bir gidip gelelim orada. Bir görelim Amerika'yı istiyoruz. Orada yine bir sürü duyuru yapacağız. Bir sürü şey sizlere ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah bakalım yıla böyle başladık. Uçakta başladık.
Biz de hafta içine tekrardan hatırlarsanız BSC üzerinden bir anket yayınlamıştık ve Razer ürünler dağıtıyorduk. Yılın oyunlarını seçeceğiz sizlerle beraber, seçiyoruz anketlere, yoğun bir ilgi var. Onun da açıklamasını yapacağız bakalım
hangi oyunlar. Yılın oyunları hangi oyunlar seçilmiş? Aha elektrik geldi program biterken oley! Evet bu şekilde kapatalım, mutlu son.
Evet.
Hoşçakalın.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.